Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün geçmiş günlerde aslında, geçmiş günlerde de demeyeyim, geçmiş programlarda, yıllarda, uzun zamandır yapıyoruz bu programı. Ne güzel, bizim için keyif. Bu programda çokça adından bahsettiğimiz ama kamuoyunda da en çok yanlış anlaşılan, yanlış tanınan, hatta şu anda bile gazetecilerin hani biraz mürekkep yalamış, biraz kağıt sayfa karıştırabileceği konusunda hemfikir olabileceğimiz isimlerin bile acizlikle, zavallılıkla itham ettiği bir padişah bugün konumuz.
Evet, Sultan Abdülhamit, Sultan II. Abdülhamit, iki tane var Osmanlı tarihinde. Hakikaten sizin işaret ettiğiniz gibi üzerinde en çok konuşulan, yazılan şahsiyetlerden bir tanesi Sultan II. Abdülhamit'tir. Fakat şunu da ben esefle görüyorum ki hakkında en az bilinen veya en çok yanlış
bilgi sahibi
olunan da Sultan Abdülhamit'tir. Bunu Sultan Abdülhamit'i sevenler ve ona muhalif olanlar ve nötr olanlar için de müştereken söylüyorum. Yani bu üçü için de cari. Yani Sultanahmet'i çok sevenler de Sultanahmet hakkında malumat sahibi değildir veya yanlış malumat sahibidir. Bu biraz tabii Sultan Abdülhamit'in bilhassa vefatından sonra almış olduğu pozisyonla alakalı. Sultan Abdülhamit değişen bir sistemden sonra önceki sistemin mümessili olarak insanların gözüne konmuştur. Yani Sultan Abdülhamit eski sistemin mümessilidir, sembolüdür. Bundan dolayı ideolojik yakıştırmalar üzerinde çok fazladır. Abartmalar, mübalağalar. Hatta sevenleri onu öveceğiz diye bazen çok komik duruma düşmektedirler. Sultan Abdülhamit zaten bu söylediklerimiz yakın tarih içinde caridir. İnanın antik çağları en ince teferruatına kadar biliyoruz. Ancak yakın tarih, bilhassa 1908-1923 bu tarihler bizim için inanılmaz derecede meçhul tarihlerdir. Bunlarla alakalı vesika var, kitap var, monografi var, biyografi var, doğru. Fakat aynı zamanda bu devre iç ve dış güçler tarafından bir ideolojik dezenformasyona tabi tutulmuş devredir. Onun için çok fazla hakkında malumatımız yok. Fakat Sultan Abdülhamit, yani en azından şunu söyleyebiliyoruz ki Osmanlı tarihinin en mühim şahsiyetlerinden bir tanesidir. Hatta yakın tarihin en mühim şahsiyetlerinden bir tanesidir. Bu biraz tabii onun kendi karakterinden ileri geliyor. Biraz da yaşadığı devrin şartlarından ileri geliyor.
Aslında önce galiba o şartları dinleyicilerimizin kafasında bir şekillendirmek lazım.
O şartları bilmeyen
lazım.
Zaten Sultan Abdülhamit'i anlayamaz, tanıyamaz ve onun hakkında söylediklerin hepsi afaki kalıyor. Önce nasıl bir tahta oturdu, nasıl bir konsepte yaşadı, nasıl bir zamanı idrak etti, bunu bilmek lazım. Bir kere az çok herkesin üzerinde müttefik olduğu bir husus var. Osmanlı Devleti dünyanın en güçlü devletiydi. 1683'ten itibaren, yani Viyana bozgunundan itibaren inişe geçti. 1774'te Rus mağlubiyetinden sonra ise artık Osmanlı Devleti dünyanın en güçlü devleti değildir. Ama yerlerde de sürünmemektedir. Diğerleriyle eşit hale gelmiştir. Yani Rusya ile, Avusturya ile, İngiltere ile, Fransa ile artık eşit bir Osmanlı Devleti görüyoruz.
Aradaki fark kapandı yani,
aradaki
öyle
fark
mi?
Fark kapanmıştı, evet. Geriye yine o duraklama devri dediğimiz devrede, 100 yıllık bir devrede Osmanlı Devleti diğerlerin hizasına gelmiştir. Demek ki 100 yıl ileridir. Ama bu tabii nispidir, bu ilerlemeler. Yani çok çeşitli parametrelere göre söylenen bir söz. Yani Osmanlı Devleti'nin duraklama ve gerileme devrinde de Osmanlı Devleti aslında güçlü bir devlettir. Bunu bilmek lazım. Ama askeri ve siyasi bakımdan ciddi bir zaaf içindedir. Mağlubiyetler, bunun getirdiği mali buhranlarla Osmanlı Devleti yine güçlü, yine büyük ve nüfus darlığı sebebiyle artık zor, şartları zorlayan bir devlettir. Sultan II. Mahmud'u biliyoruz. Sultan II. Mahmud büyük bir ihtilal, darbe üzerine 3. Selim şehit edilmiş. Ondan sonra tahta çıkmış bir padişah. Ve anlamış ki devletin bu gerilemesini durdurmazsak Sultan Abdülaziz'in tabiriyle Orta Asya steplerine döneceğiz. O halde bir reform yapmak lazım, bir ıslahat yapmak lazım Osmanlıca tabirle. Ve bu ıslahatı yapan padişahtır. Sultan II. Mahmud çok ciddi bir ıslahatla Osmanlı Devleti'ni uçurumun kenarından almış ve yine ciddi, oturaklı bir devlet haline getirmiştir. Bu padişah despot bir padişahtır. Yani buradaki menfi manada düşünülmesin. Yani devletin idaresini sarayda toplayan bir padişahtır.
Çünkü bunun da bir sebebi var aslında, değil mi?
Bunda bir sebebi var, çünkü ondan önce Osmanlı padişahları saltanat sürer fakat hükümet etmezdi. Bundan dolayı ipler koptu, Osmanlı Devleti'ne hakim olan güçler, yani askerler, bürokratlar ve ilmiye sınıfı bir araya geldiler ve çeşitli darbeler yaptılar. Bunun üzerine Sultan Mahmut bunun önüne geçebilmek için devleti merkezileştirdi. Hı hı. Pek çok mesela devletin, beyliklerin otonomisini kaldırdı. O zamana kadar otonomisi, onları merkezi vilayetler yaptı ve kabine sistemini kurdu. Şeyhülislam'ı bile kabineye aldı. Sultan II. Mahmut da Sultan II. Abdülhamit gibi çok iyi tanınmayan, hakkında çok konuşulan ama çok iyi tanınmayan bir padişahtır. Ama şurası bir hakikat ki Sultan II. Mahmut devleti uçurumun kenarından almıştır. Niye bu kadar üzerinde fazla durdum? Çünkü Sultan II. Abdülhamit, Sultan II. Mahmut'a çok benzemektedir. Sultan II. Mahmut'tan sonra 3 tane padişah, Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve Sultan 5. Murat var. Sultan Abdülmecid, Sultan II. Mahmut'un tam tersi bir padişah. Avrupa'yı bir padişah, saltanat süren ama hükümet etmeyen, bütün işleri bürokratların eline bırakan bir padişah. Bundan dolayı çok istismar edilmiş ve onun zamanında pek çok ilerleme ve müspet gelişmeler kaydedilmekle beraber devlet için de bazı zaaflar ortaya çıkmıştır. Ondan sonra tahta çıkan Sultan Abdülaziz bu zaafı anlamış ve bu gidişin önünü almak istemiş. Babası Sultan II. Mahmut gibi ipleri eline almak istemiş. Fakat bürokratların, askeriyenin ve ilmiyenin aynı eski çağlarda, yani 18. asırda yaptıkları gibi ittifak etmesiyle yapılan bir darbe neticesinde tahttan indirilmiş. Yerine geçen Sultan 5. Murat, hı hı, ihtilalcilerin gözbebeğiydi. Namık Kemal'in arkadaşı, onun fikirleriyle yetişmiş, ilerici bir padişah. Babası Sultan Abdülmecid gibi, ki Sultan Abdülmecid 4 oğlu tahta çıkmış bir padişahtır. Dünyada böyle hükümdar neredeyse yoktur, ben tespit edemedim. 3 tane çıkan var ama 4 tane oğlu da tahta çıkan çok ender hükümdarlardan birisidir. Sultan Abdülmecid'in oğlu, babası gibi ileri düşünceli, Avrupa'yı bir padişah, meşruti monark, meclis kuracak, anayasa yapacak. Çok büyük ümitlerle Mithat Paşa onu padişah yaptı. Fakat Sultan 5. Murat amcasına yapılanların farkına varınca, yani amcasının tahta indirilmesi, onu sonra öldürmesinin, bir miktar uyanır gibi oldu. Saf bir padişah olmasına rağmen ve onlara direndi. Direnince onu tahttan indirdiler. Tabii bunda sadece bu değil, padişahın gördüğü hadiselerden dolayı uğradığı ağır bir travma, buna bağlı olarak geçirdiği depresyon ve nevrasteninin de bunda tesiri vardır. Padişah Çırağan Sarayı'na ikamete tabi tutuldu. Yerine kardeşi Abdülhamit Efendi, şehzade, tahta çıktı. Hiç kimsenin tahta çıkacağı aklına gelmezken sözü yanlıştır. Veliahttır. Elbet bir gün tahta çıkacaktır. Yani o beklenmedik bir anda tahta çıkmış değil. Bu Sultan Vahdettin için belki söylenebilir ama, çünkü önünde pek çok veliaht namzedi varken onlar birer ikişer öldü ve öldürüldü. Ondan sonra tahta çıktı. Hı hı. Ama Sultan Abdülhamit için böyle bir şey yok. Onun tahta çıkması zaten bekleniyordu. Meşrutiyet sözü verdi. Anayasa sözü verdi. Sözünde de durdu. Osmanlı Devleti Avrupa'daki benzerlerinden çoğundan daha önce meşrutiyete geçti. İngiltere ve Fransa'dan sonra Avrupa'da meşruti monarşiyle yönetilen 3. devlet Osmanlı Devleti'dir. Ve bir demokrasidir. Yani bunun da altını çizmek istiyorum. 1876 Osmanlı Devleti'nin demokrasinin kuruluşudur. Ancak bu arada işte 93 Harbi çıktı biliyorsunuz. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi. Bu harpte Osmanlı Devleti çok ağır bir mağlubiyete uğradı. Sultan Abdülhamit, memleketi harbe sürükleyen Mithat Paşa ve arkadaşlarının, hı hı, elinden gücü, otoriteyi aldı. Meclisi dağıttı. Bunları sürgün etti. Sürgün etmeden önce Sultan Abdülaziz'in cinayetini muhakeme etti. Bu muhakemede suçlu bulundular. İdama mahkum oldular. Sultan Abdülhamit bu idamı müebbet hapse çevirdi ve bu işin failleri, iki tanesi de padişahın enişteleridir, sürgüne gönderildi. Ondan sonra Sultan Abdülhamit dedesi Sultan II. Mahmut gibi iktidarı eline aldı. Saraydan memleketi idare etti tam 30 sene. Saltanatı 33 senedir. 2 ve son 1 senesi kendi otoritesi dışında memleket idare edilmiştir. İlk 2 yılda Mithat Paşa, son yılda ise İttihatçılar. Dolayısıyla hakiki saltanatı 30 senedir. Bu 30 sene istibdat devri olarak bilinir.
Kısa bir süre değil aslında değil. Baktığınızda
uzun
değil
bir
mi?
Zaman. Hele çağımız için uzun bir zamandır. Bu 30 sene istibdat devri denir. İstibdat devri denmesinin sebebi meclisi dağıtması, hükümeti gündelik işleri yürütmekle memur etmesi ve daha vizyon ve misyon gereken işleri kendisinin yapması. Yani elçi tayinleri, yabancı devletlerle münasebetler, diplomatik münasebet, bunların hepsini kendi organize ediyor. Ama hükümet basit işleri yapıyor.
Ama aslında bu konuda da ciddi bir birikimi var.
Var tabii. Bu birikim şöyle teşekkül etmiştir. İstibdat denmesinin sebebi bu. İstibdat kötü bir mana çağrıştırıyor ama aslında otoriter idare demektir. Yani bana çok daha menfi bir şey tedavi ettirmiyor ama umumiyetle muhalifleri kendisini müstebit likle suçlamıştır ve devrini de istibdat devri olarak adlandırmışlardır.
Ne yapamamışlardır mesela muhalifler?
Ne yapamamışlardır? Yani bir kere onun devri ilk zamanlar için değil ama son zamanlar için rejim aleyhinde çalışamazlar. Ayrı bir cemiyet kuramazsınız, parti kuramazsınız. Padişahın siyasi icraatını tenkit edemezsiniz. Bununla alakalı gösteri yapamazsınız. Gazetelerde padişahın iç ve dış politikası aleyhinde yazılar yazamazsınız. Mesela padişah çok basit bir şey. Yabancı suikastlerden hoşlanmıyor. Gazeteler bunu yazamazlar mesela. Çünkü halkın suikastin gayet kolay olabileceği şekilde bir inanca kapılmasına sebep olabilir gibi şeyler var. İkinci ve esas benim dikkat çekmek istediğim husus şudur. Yani neticede insanlar siyasete karışmadan da gayet mutlu yaşayabilirler. İnsanların hayat gayesi siyasete karışmak değildir. Çoluk çocuk sahibi olmak, iş sahibi olmak, mülk sahibi olmak, ilim sahibi olmak, ideallerini gerçekleştirmektir. Siyaset bunlardan belki sadece bir tanesidir. Yani çok da dramatik değil. Ama hadisenin bir de şu ciheti var. Sultan Abdülhamit çok muhafazakar bir padişah. Tabiri diğerle çok dindar bir padişah. Onun zamanında bu prensiplere aykırı bir hayat yaşamak mümkün değil. Basit bir misal. Hanımların açık saçık gezmesi mümkün değil. Erkeklerin ve kadınların tabii ki Ramazan ayında mesela bir lokantada yemek yemeleri mümkün değil. Din aleyhinde kitap neşretmek, gazete neşriyatı yapmak
Müslümanlar
mümkün
için söylüyor.
Müslümanlar için söylüyorum tabii ki. Ondan sonra böyle tiyatrolara, sinemalara mesela Sultan Abdülhamit devri gazetelerin çok okunduğu, en çok kitap neşredildiği devirdir. Günümüzden bile kişi sayısına düşen kitap sayısı Sultan Abdülhamit zamanında daha fazladır. Çok ciddi bir aslında entelektüel devirdir Sultan Abdülhamit devri. Ama bu şartlarla bir, politikaya karışmayacak, iki, dine dokunmayacak. Bu da pek çok insanın.
Ama şimdi her ikisi de mesela siyaset bugün bir herhangi bir kahvehaneye gidin. Sıradan insanların en çok konuştuğu konudur siyaset. Diğeri de günlük hayatınızı kısıtlayacak şekilde. Hani şöyle bir karşılaştırma yapıyorum. Daha önce de benzer bir yönetim vardı. Daha önceki padişah da İslam halifesiydi.
Aynıydı.
Ama şimdiki kısıtlamaları
ama,
kabul etmek zor gelebilir insanlara.
Aynıydı ama devir değişmişti. Evet. Sultan Mecid zamanı da en az Sultan Hamid kadar muhafazakardı. Ve onun zamanında da politika hiç konuşulmuyordu. Belki konuşulmasına insanlar ürküyordu. Ve hükümet memnun olmuyordu Sultan Abdülmecid gibi demokrat bir padişah bile. Ama devir çok değişmişti. Sultan Hamid devrinde artık dünya değişmişti. Haberleşme vasıtalarıyla insanlar artık Avrupa'dan haberdardı. Avrupa'da ne oluyor ne bitiyor biliyorlardı. Avrupa hayatını öğrenmişlerdi. İnsanlar Avrupa'ya gide gele Tanzimat'tan beri Avrupa hayatına aşina olmuşlar. Bazıları hatta ona meftun olmuşlardı. Onu burada da yaşamak istiyorlardı. Bunları Avrupa'da tahsil gören bürokratların hatıralarında görüyoruz.
Kolaylaşmasıyla ilgili
evet.
Tabii.
Bu nasıl
şimdi
bir
de
memleket
benzer
diyor mesela. Ramazan ayında ben niçin bir lokantaya gidip yemek yiyemiyorum diyor. Mesela bir Osmanlı nazırı hatıralarında bunu anlatıyor. Sultan
ama Müslüman
kötü
birisi.
Müslüman. Oruç tutmuyor belli. Ama Sultan Mecid zamanında da böyleydi.
Ama burada bir mahalle baskısı olabileceğinden de korkmuyor demek ki. Yani ben yöneticiden yani yasak bile olsa yönetici onu görmeyebilir.
İşte Tanzimat elitlerinin en büyük hususiyetlerinden bir tanesi cemiyeti dönüştürme vazifesini üstlenmeleridir. Biz cemiyeti dönüştürmeliyiz. Osmanlı cemiyeti geri bir cemiyet, cahil bir cemiyet. Bu takıntı günümüzde de vardır.
Ama Ramazan'da oruç...
Ne demek? Buna ne var ki diyor. Bu hürriyet diyor. Ben oruç tutmuyorum diyor. Niçin gidip de yemek yemeyeyim diyor. Siz orucunuzu tutun ben tutmayayım diyor. Tamam bu...
Peki tutana saygı göstermek konusunda bir şey düşünmüyor
hayır,
demek
bu modern bir cemiyette gayet tabii karşılanacak bir husustur. Oruç tutmayan insanlar olur. Oruç tutan insanlar olur. Oruç tutmayanlar gider lokantalarda yemek yer. Buna
hala mesela şu anda
bugün
öyle.
Evet. Ama Osmanlı Devleti dini bir devlet. İstanbul Müslümanların halifesinin merkezi. Burada böyle bir şeye müsaade edilmez. Osmanlı Anayasası zaten devlet dini korur diyor. Yani yapacağı bir başka bir şey yok. Yani bunu beğenin beğenmeyin. Osmanlı'nın sistemi budur. Bunlar da kendilerince Avrupa'da yetiştikleri için bu sistemi beğenmiyorlar. Buna karşı bir başkaldırıdır. Zaten aydınların umum hususiyeti biliyorsunuz sisteme karşı bir başkaldırıdır. Bu tabii karşılanabilir. Ama işte Sultan Hamid devrinde bu o kadar ayyuka çıkmıştır ki ciddi muhalifler meydana gelmiştir. Yani burada Sultan Abdülhamid bir istisna değildir. Babası, amcası hatta abisi zamanında da aynı sistem
durum
var.
Buydu.
Ama devir değişmiştir artık. Evet. Artık insanlar Avrupalılar gibi yaşamak istemektedirler. Bu çok açıktır. Muhalefetin en mühim sebeplerinden bir tanesi de budur. Fakat bunu çok telaffuz etmemişlerdir. Sultan Hamid muhalifleri bile Sultan Hamid'in dine uymadığını, şeriata uymadığını, şeriattan taviz verdiği ithamında bulunmuşlardır. Ama bunların hususi hayatlarını,
zaten beklentisi bu.
Hususi hayatlarını ve hatıralarını okuduğumuz zaman hiç öyle olmadığını, bunların oruç tutmadıklarını, ecnebi hanımlarla evli olduğunu, hanımlarının kızlarının açık saçık gezdiklerini, her akşam iki tek atmadan yatmadıklarını, konyak içtiklerini bunları biliyoruz. Hatıralarını anlatıyorlar.
Kendileri söylüyor.
Ama bunlar Sultan Hamid diye itham ederken bu adam Müslüman değil, bu adam şeriatı ihlal ediyor, din kitaplarını yakıyor demekten de çekinmemişlerdir. İşte politika böyle bir şey.
Çünkü tabii onun hassasiyetini bildiği için evet. toplum üzerindeki evet. etkisini onu kullanıyor.
Peki Sultanahmet niçin böyle oldu? Burası mühim. Sultanahmet bir kere çok iyi yetişti. Bu da anlatılandan hilafınadır. Sultanahmet muhaliflerinin çizdiği Sultanahmet portresinde Sultanahmet ufak tefek, zayıf, soluk, hastalıklı, benizli, kambur. Halbuki bu çok yaşlılığında olan hadiseler, gençlik resimlerinde yakışıklıdır. Birisidir. Evhamlı, hastalıklı, marazi derecede kimsedir. Hiç iyi yetişmemiştir. Çerkez cariyelerin elinde büyümüş, tahsil görmemiş, okuma yazması bile yok, imlası bile bozuktur, 2-3 Fransızca kelime bilir. Böyle bir tablo çiziliyor. Şimdi bakın, yani nötr kimselerin bile kitaplarında çizdikleri Sultanahmet tablosu budur. Halbuki biz biliyoruz ki Sultan Abdülhamit, Sultan Abdülmecid'in en güzide oğullarından bir tanesidir. Sultan Abdülmecid kendisine hususi bir alaka gösterirdi. Sultan Abdülhamid'in çok zeki olduğunda herkes müttefiktir. Sultan Abdülhamid çok ciddi bir tahsil görmüştür. Zamanın en meşhur hocalarından Fransızca öğrenmiştir. Arapça öğrenmiştir. Farsça öğrenmiştir. Ve onun dışında şehzadelerin almış olduğu tahsili bilmektedir. Diyeceksiniz ki deliliniz ne? Buhari'yi gayet güzel okuyup burada yazılan hadisleri anladığına dair pek çok muhaliflerin rivayetleri vardır. Yabancı misafirlerle evet Fransızca konuşmazdı ama Fransızca tercümanın yanlışlarını çıkaracak kadar Fransızcası vardı. İmlası hiç de bozuk değildir. Elimizde yazıları vardır ama yani yazı var, yazı var. İnsanın her yazısı da birbirine uymaz. Bazen benim yazım güzeldir. Bazen ben kendi yazımı okuyamıyorum yani. Başkası nasıl okuyacak? Bulunduğunuz konsepte göre yazınız çok kötü olabilir.
Aciliyetine göre.
Topların ve tüfeklerin atış menzilleriyle alakalı yazmış olduğu bir risale bugün elimizdedir. Bu çok ciddi bir fizik ve matematik malumatı olduğunu bize gösteriyor. Çok iyi bir atıcıdır, avcıdır, çok iyi bir binicidir, çok usta bir tüccardır. Zamanın en zengin padişahlarındandır ve bunu servetiyle onu bundan yağma ederek, gasp ederek yapmamıştır iddiaçılar gibi.
Geçen kendisi haftalarda konuştuk.
Anlattık, evet, para nasıl? Kazanmıştır ve ciddi bir para kazanmak. Ticaret ayrı bir zeka. Ticaret zekası evet. ve muhasebe gerektirir. Muhasebe bilmeyen adam ticaret yapamaz.
Bir holding gibi.
Bir holdingi vardır. Evet. Holding patronudur Sultan Abdülmecid, Abdülhamit. Memleketi bir holding gibi mi idare etmiştir? Hayır, elbette ki. Bu buradaki sistemi buraya karıştırmamıştır. Devlet idaresi bambaşkadır. Şimdi bir kere böyle bir konsepte yetişmiş, iyi yetişen bir padişah. Tarihi çok iyi biliyor ve alaka duyuyor. Kendinden öncekilerin başına gelenlerden ibret almıştır. Gerek dünya hükümdarlarını gerek Osmanlı tarihini. Bilhassa en çok ibret aldığı kendinden önceki padişahlardır. Sultan Selim malum bir darbeyle tahttan indirildi, öldürüldü. Sultan II. Mahmut dedesi. Sultan Abdülmecid bürokratların elinde oyuncak olarak görürdü babasını. Sultan Abdülaziz bu gidişin önünü almak istedi fakat tedbirsiz hareketleri sebebiyle bertaraf edildi. Ve abisi Sultan 5. Murat. Sultan 5. Murat'ı masonlar tahta çıkarmak için bildiğimiz iki tane silahlı darbe yaptılar. Sultan Abdülhamid'in tahtı zamanında. Ve bu darbe padişahın sarayının yanı başındaki sarayda, Çırağan Sarayı'nda oldu. Birisinde az kalsın muvaffak oluyorlardı. Ve muvaffak olmaları demek Sultan Abdülhamid'in ve hanedanın ciddi bir problemle, belki de bertaraf edilmesi, belki de ortadan kaldırılmasıyla neticelenecekti. Bu iki darbe çok zor bir şekilde önlendi. Birisi çok meşhurdur. Ali Suavi'nin tertiplediği bir darbedir. 7-8 Hasan Paşa tarafından Beşiktaş muhafızı Ali Suavi'nin kafasına sopasını indirmek suretiyle, o zaman polisler tüfek taşımıyor, bertaraf edilebilmiştir. İsyancılar saraya girmiş, 5. Murat'ı çıkarmışlardı yerinden. Yani ona biat edip ondan sonra şeyin işi bitmişti. Evet. İkinci de çok daha sistemli bir darbe. Ciddi bir masonik darbedir. Scalieri adında Sultan 5. Murat'ın arkadaşı bir doktorun tertiplediği bir darbedir. Dehlizler kazılacak ve teknelerle anlaşılacak kadar organize bir darbe. Önceden saraylardan birinin ihbarıyla ortaya çıkarılmış ve önlenmiştir. Bu iki darbe Sultan Abdülhamit'te ciddi bir tedbir, aşırı bir emniyet hissi meydana getirmiştir. Düşünün, amcası tahttan indirilmiş, yetmemiş, bilekleri kesilerek öldürülmüş. Ve tahttan indirilirken de tahttan indirenler onu kurtarmak maksadıyla getirildiğini öğrenmişlerdir. Harbiye talebelerine Ruslar padişahı kaçırıyor, kurtarmaya gidiyoruz denmiştir. Bütün bunlar padişahın gözünün önünde cereyan etti. Ve bu işin içinde bazı saraylılar ve padişahın çok güvendiği devlet adamları da vardı. Sonra Sultan 5. Murat tahta çıktı. O aynı şekilde tahttan indirildi. İki tane darbe teşebbüsü ve Sultan Abdülhamit'e sayısı bile bugün iyi bilinemeyen suikast teşebbüsleri vardır. Bunlardan bir tanesi denenmiş ve son anda padişah
birkaç
kurtulmuştur.
Birkaç dakikayla.
Arabasını havaya uçurdular. Evet. Bundan önce de bazı darbe, zehirleme teşebbüsleri var. Öldürme teşebbüsü, bunların içinde padişahın çok da liberal olması, toleranslı olması zaten beklenmezdi.
Evinize iki kere hırsız girmeye kalksa
neler yaparsınız?
Neler yaparsınız düşünün.
Bu bir taht. Diyeceksiniz ki tahtını korumak için. Hadise bu kadar basit değil. Nasıl kardeş katli sadece ben tahta çıkayım diye kardeşini öldürmekten ibaret bir şey değilse de işin felsefesinde, Sultanahmet'in tahtını koruması da bambaşka bir şeydir. Nitekim Sultan Abdülhamit'in tahtı devrildikten sonra memleketin başına gelenler 10 yıl içinde herkesin malumudur. Sultan Abdülhamit eğer tahtını kaybetseydi o hadiseler çok daha önce başımıza gelecekti. Bugün belki hiçbirimiz olmayacaktık. Bunu da bilmek lazım. Yani tarih, zaman Sultan Abdülhamit'i haklı çıkarmıştır. Haksız değil.
Evet.
Tarihi hadiseleri deneme imkanımız yok. Çünkü bu bir fen deneyi gibi değil. Tarihi hadiselerin doğru olup olmadığı, yani yapılanların doğru olup olmadığını ondan sonraki 100 yıl içinde anlıyorsunuz. Bazen 100 yıl bile yetmiyor. Çin başbakanına sormuşlar Fransa ihtilali hakkındaki görüşleriniz nedir diye. Daha çok erken demiş görüş bildirmek için. Halbuki 200 yıl olmuş.
Daha erken.
Daha erken demiş görüş bildirmek için.
Demek ki devam ediyor.
Devam eden neticeleri
evet,
var.
Evet, etkileri var. Kısa bir araya gidelim.
Hay hay.
Sonra tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Değişik bir dönemde, aslında değişik derken dünyanın değiştiği, Osmanlı'nın ayak uydurmakta zorluk çektiği, bir taraftan da savaşlarla çevrelendiği ve aslında Osmanlı için işlerin iyi gitmediği bir dönemden bahsediyoruz.
Evet.
Sultan II. Abdülhamit Han'ı anlamak için baktığımızda.
Evet.
Öyle enteresan bir dezenformasyon var ki bu dönemle ilgili. Dediniz ki iyi yazmaya çalışanlar bile aslında yanlış yapıyorlar. Burada hemen bir, o zaman şunu soralım. Buradaki kaynak boşluğu neyle dolabilir? Şu anda mesela bizi dinleyen birisi dese ki ben bu dönemle ilgili doğru bilgi edinmek istiyorum. O nereden bilgi edinebilir?
Evet, dediğim gibi Sultan Abdülhamit hakkında malumat edinmek, doğru malumat edinmek çok zordur. Onun için çapraz okumayı ben tavsiye ediyorum. Yani muhaliflerin okuduğu kadar insanın taraftarlarında okuma, sonra bir senteze geçmeli. Bu hususta gene en doğru yazanlar İbnül Emin Mahmud Kemal'dir. Son sadrazamları Sultanahmet bahsi oldukça doğrudur. Yılmaz Öztunan'ın her ne kadar sağ bir tarihçi olmakla beraber, yani bu hususlarda bir objektivitesi vardır. Yani insanları göklere çıkartmak veya yerin dibine batırmak gibi bir alışkanlığı yoktur. Onun 12. cilt Osmanlı tarihi. İsmail Hamid Danışmend'in, ki bu da aynı şekilde mesela Sultan Abdülhamit'i belli hususlarda tenkit eder. Ama onun izahlı Osmanlı tarihi kronolojisinde de Sultanahmet'i anlattığı kısım en azından muhtasar olmakla beraber Sultanahmet'i en güzel anlatan kitaplardandır. Onun dışında Sultan Abdülhamit'in hatıratı diye piyasada dolaşan kitapların hepsi uydurmadır. Sultan Abdülhamit hatıra yazmamıştır. Ancak Sultanahmet devri bendeganının hatıratları var. Bunlar da öyle çok yüzlerce değildir. Onlarcadır. Bunların hepsini okuduğunuz zaman, yani eğer bu işe meraklıysanız bunların hepsini okumanızı tavsiye ederim. Tevfik Bey'i okumanızı tavsiye ederim. Mabeyinci Tahsin Paşa'yı okumanızı tavsiye ederim.
Piyasadaki kitaplar
Michel değil mi? Michel de Gres'in Sultan Abdülhamit'i okumanızı tavsiye ederim. Giorgio'nun Sultan Abdülhamit'i okumanızı tavsiye ederim. Yani Sultanım, bunların hepsi Sultanahmet hakkında en azından müşterek yazdıkları var. Bu müşterek yazdıklarını okuduğunuz zaman Sultan Abdülhamit figürü karşınızda olabildiğince objektif ve gerçek bir şekilde zaten tebellir ediyor.
Kendini şekillendiriyor yani.
Şekillendiriyor. O zaman hiçbir zaman Sultan Abdülhamit'i övmek veya yermek gibi bir yanılgıya kapılmıyorsunuz.
Gerçek tarihçiler zaten durumu olduğu gibi anlamaya çalışıyorlar.
Evet, yani meslek haysiyeti bunu gerektiriyor. Zaten bu işte meşgul olduğunuz zaman bunu görüyorsunuz. Bunun hilafına bir şey yazmak sizin meslek haysiyetinize bağdaşmıyor. Ancak belli bir takım şeylere kapılmış olanlara benim sözüm yok. Ama gerçek ilim adamları ister sağcı olsun ister solcu olsun. Hadiseye farklı açılardan bakabilir. Yani solcu bir tarihçi Sultan Abdülhamit'i biraz evvel söylediğim bu muhafazakar tatbikatından dolayı meclisi feshetmesinden dolayı tenkit edebilir. Doğru, ben buna da hak veriyorum. Öte taraftan sadece bir tarihçi Sultan Abdülhamit'in Türk diline, Türk kültürüne olan hassasiyetini, dine olan hassasiyetini öne çıkarabilir. Ama hadiseleri olduğundan farklı lanse etmek bu insanlık ve ilim haysiyetiyle elbette ki bağdaşmıyor. Sultanahmet'i hakkıyla sevenler bile buna riayet etmeliler. Sultan Abdülhamit çok hassas bir devirde padişah oldu ve zekasıyla, birikimiyle, demiyoruz ki Sultan Abdülhamit dünyanın en büyük insanıdır, benzeri yoktur. Ama şunu biliyoruz ki Osmanlı padişahları için müstesna bir yeri vardır. 36 padişahın her biri hizmet etmiştir. Milletine, vatanına, kendince ve yüksek vasıflara sahiptir. Hatasız kul olmaz, hatasız insan olmaz.
Her birinin bir mesleği vardır.
Her birinin mesleği var, her birinin bir meziyeti var. Her birinin tarihe bir katkısı vardır.
Sultan Abdülhamit
bir şeyle anılıyor.
Şimdi... Sultan tüccar Abdülhamit, mı dememiz Sultan gerekir Abdülhamit, meslek olarak söyleyeceksek?
Sultan Abdülhamit tüccardır ama bunu artık meslek olarak göremeyiz ama... hobi olarak marangozluğu vardır. İnce marangozdur ama bu marangozluğu keresteci olarak düşünmemeli. Hem deşarj olmak, hem padişahların tasavvufi bir maksatla yaptıkları iştir bu. Bundan elde ettikleri malları hediye ederler veya satarak hayırda bulunurlar. Çünkü bu en katışıksız, en mübarek eli, insanın eliyle, Peygamber Efendimiz öyle buyurmuş, insanın eliyle kazandığından daha güzeli yoktur. Bu hadisin sırrına mazhar olmak için bütün padişahlar elleri bir şey yaparlar. Bunu satarlar veya sattırırlar. Bir fakire verirler. O fakire al da duvara as demek değildir. Padişahın yazdığı bir hattı. Fakir ne yapsın duvarda? Onu bir vezir gider ona al bin altın der, satın alır. Bu demektir. Yani padişahın birine bir hediye vermesi bir fakire...
Ona para vermesinin yolunu açmaktır.
Yolunu açmaktır. Evet. Yani bu böyle. Bütün dünyada böyledir. Sultan Abdülhamit'in de çok ince bir marangoz olduğunu biliyoruz. Bugün onun yapmış olduğu eserler her yerde. Çankaya Köşkü'nde bile geçenlerde ziyaret ettiğimde bir... onun yaptığı çok güzel sedef işlemeli bir paravana var. Hmm. Yani padişah olmasaydı Sultan Abdülhamit çok usta bir iş adamı olurdu dünya çapında. Padişah olmasaydı Sultan Abdülhamit bir din alimi olurdu. Kendisi bunu diyor zaten. Ben dini ilimlere çok meraklıydım. Padişah olmasaydım din alimi olmak isterdim. Padişah olmasaydı çok usta bir marangoz olurdu dünya çapında var. Yani sıradan mahalle arasında değil, dünya çapında bir marangoz, sanatkar bir marangoz olurdu Sultan Abdülhamit. Bu onun üstün vasıflarını gösteriyor. Sultan Abdülhamit bu zekasıyla, tecrübesiyle, imkanlarıyla hadiseleri analiz etti tahta çıktığı zaman. Genç bir yaşta tahta çıktı. 1842 doğumludur. 1876'da tahta çıktığına göre 34 yaşında tahta çıktı. O zaman için genç değil. Şimdi için genç.
Peki o fotoğraflar da onun tahta çıktığı döneme mi ait?
Sultan Abdülhamit fotoğraf çektirmeyi sevmezdi. İki sebepten. Bir dini inanışları sebebiyle. İkincisi de çok fazla padişahların halkın önünde olmasını, hükümdarların istemezdi. Eski telakki bunu icap ettirir. Onun gördüğümüz o sakalsız resimleri hep şehzadeliğinde, Avrupa seyahatinde çektiği resimlerdir. Andır parantez bunu da söyleyelim. 1867'de Sultan Abdülaziz yanında 3 şehzadeyle. Yani Veliaht Sultan Şehzade Murat, ikinci Veliaht Şehzade Abdülhamit ve kendi oğlu Yusuf İzzettin Efendi ile beraber Avrupa seyahatine çıktı. İtalya, İsviçre, Avusturya, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere bunların hepsini gezdiler. Sultan Abdülhamit'in zaten dünyasını değiştiren bu oldu. O zaman için dünya seyahati değil, yani memlekette bile insanlar seyahat etmezken genç şehzade gittiği her yerde alıcı gözüyle baktı. Ve hakikaten ben bugün gençlere de söylüyorum, bir insanın dünyasını değiştirecek şey çok gezmesidir. Önce çok gezmek, sonra çok okumak, sonra çok dinlemek. Bu üçü insana çok şey katıyor. Gezmenin insana kattığı dünya görüşü ve bilgiyi hiçbir şey katmıyor. Bu ister yurt dışı olsun, ister yurt içi olsun. Sultan Abdülhamit'in de çevresini değiştiren bu seyahat olmuştur. Zaten hayatındaki bütün icatları bu seyahatinden bir enstantaneye bağlamak mümkündür. Orduya bakışı, Almanya'ya bakışı hep bu intibalarla alakalıdır. Bu intibalarla bir dünya görüşü hasıl etti. Dedi ki, Osmanlı Devleti evet güçlü bir devlet, süper güç ama zaaf eşiğinde. Pek çok da zaafı var. Nüfusu az, parası az, ekonomisi yok, sanayisi yok ve düşmanı çok. Çünkü çok stratejik bir coğrafyada. Ve idealleri devam ediyor. Yani İslamiyet'i yaymak, Türklüğü korumak, Müslümanları korumak gibi bir ideali var. Daha doğrusu varoluş mücadelesi veriyor. Bu varoluş mücadelesini nasıl verecek? Bunun için bir takım tedbirler alması lazım. Hay yıkarım sizi alırım. Bu devir artık geçti. Fetihler devri geçti. O zaman dedi ki Sultan Abdülhamit, önce ciddi ve kalıcı bir barış sağlamak lazım. Bu barış da ne demektir? Komşularımızla asgari problem. Bunun için de bir takım tavizler vermeniz lazımdır. Bugün de bunu anlamaz insanlar. Milletler arası münasebetler muhabbet üzerine kurulu değildir. Tarihi dostluklar yoktur. Rusya ile İngiltere, Almanya, iki kuzen tarafından idare edilirken Birinci Dünya Savaşı'nda savaştılar. İki kardeş çocuğu.
Çünkü tahta. Çıkarları bunu
gerektiriyor. Menfaat bunu icap ettiriyordu. Bu da öyledir. Bunu biliyordu Sultan Abdülhamit. O zaman ne yapmak lazım? Gücünüze göre taviz vereceksiniz. Bir takım tavizler koparacaksınız. Milletler arası münasebetler böyle yürür. Bunu çok iyi biliyordu. Ve onun zamanında Rusya ile İngiltere ile ve diğer devletlerle mümkün mertebe sıfır problem yaşanmaya çalıştı. Gazetelerde Rusya aleyhine bir yazı çıksa müdahale eder, mani olurdu. İngiltere aleyhine bilhassa bu ikisi, İngiltere ve Rusya. Çünkü bunlar biliyordu ki en zarar verici düşman olabilirler. Mesela Almanya'yı, Fransa'yı o kadar önemsemiyordu. Bu ikisine çok emniyet veriyordu. Bunlara karşı denge olarak da Alman ve Fransız dostluğunu bir denge olarak görüyordu. Çünkü dünyada bir denge siyaseti olduğunu düşünüyordu. İngiltere bir tarafta, Rusya bir tarafta. Böyle bir siyaset vardı.
Almanya henüz daha güçlü değil. İki kutup farkında bunları.
Burada her ikisini de idare ederek Türkiye'yi, memleketi korumaya çalıştı. Fakat sonra bu denge değişti. İngiltere Rusya'ya yanaştı, ahbap oldular. Zaten ondan sonra Sultan Hamit'in sonu geldi. Bu denge alt üst olunca bu sefer Almanya'ya yanaştı. Gene dünya iki kutuplu. İngiltere, Almanya. Şimdi olduğu gibi. Amerika, Almanya nasıl iki kutup? Rusya gibi görünüyor ama aslında Almanya. O zaman da Almanya ve İngiltere iki kutup. Bu kutubu da gördü. İngiltere'nin düşmanca siyasetini görünce, çünkü İngiltere'nin Sultan Abdülhamit'in tahtta bulunduğu 30 yılın ikinci yarısında, ilk yarısında dostça, ikinci yarısında Gladstone'dan sonra düşmanca bir siyaseti var. Bu siyaseti Alman dostluğuyla dengelemeye çalıştı. Bu siyaset nedir? Halifeliğin yıkılması, hiç değilse minimal bir seviyeye indirilmesi. Çünkü Hindistan'da ve diğer memleketlerde ciddi bir İngiliz sömürgesi var.
Evet, burada işin gayesi o sömürgelerdeki etkiyi ortadan kaldırmak.
İkincisi Osmanlı Devleti'nde petrol bulunmuş. Bu petrole İngiltere konmak istiyor. Üçüncüsü Osmanlı Devleti bir pazar. Bu pazarı elinde tutmak istiyor. Bunun için Osmanlı Devleti'nin var olması ama çok güçsüz olması.
Yıkılmasını istemiyor.
İstemiyor. Yıkılmasını isteyenler de var içinde ama yıkılmasını istemiyor. Ama çok küçük, çok güçsüz bir devlet olmasını istiyor. Zamanında bu siyasetini bile değiştirecek. Artık Osmanlı Devleti'nin ipini çekecektir. İşte Sultanahmet böyle bir konsepte padişahtı. Bu denge siyasetini gözetmek istiyordu. Mesela Balkanları mümkün mertebe parçalıyordu. Çünkü Sırplar, Bulgarlar, Yunanlar, bunlar birbirlerini sevmezler. Bundan istifade etti. Bulgarları çok tutardı. Çünkü biliyorduk Ruslar saldırırsa onların önünde Bulgarlar var. Bulgarları tutarsa Ruslara karşı bir denge olur. Bulgar çarını çok onore eder. Onu yaver yapar, para verir, hediyeler verir. Ferdinand her sene İstanbul'a gelir, ağırlanır, itibar edilir. Hatta Bulgarlara bir patrikhane yaptırdı İstanbul'da. Bulgar hastanesi yaptırdı. Vay. İddiaçıların tahta çıkar çıkmaz ilk yaptığı şey Bulgar sefirini küstürmek, Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmek oldu. Bulgarlar Rusların kucağına düştü. Bakın siyasetin yanlışlığı daha ilk icraatlarında anlaşıldı. Sultanahmet'in haklı çıktığı. Kiliseleri birleştirdiler. Bu denge siyaseti ne kadar giderdi? Şunu demek istemiyorum. Sultanahmet durduğu müddetçe giderdi. Bu mükemmel bir siyasetti.
Zaten bozulmaya başlamıştı değişmişti. Herhalde. Evet.
Sultanahmet bile buna engel olamadı. Bir müddet sonra baktı ki artık ipleri elinde tutamıyor. Bir bezginlik, bir melal hasıl oldu. Bir de şu vardı. Aşırı yorgunluk. Sultan Abdülhamit dedesinden ders almış, babasından ders almış, amcasından ders almış. Her şeyden haberdar olayım. Yemen'de bir camiye müezzin tayin ediliyor. Ben haberdar olayım. Mısır'da bir köyde kanal yapılıyor. Ben haberdar olayım. Erzurum'da bir üsteğmen bir disiplin suçu işlemiş. Ben haberdar olayım. Bu iyi bir şey. Yani ama istihbaratı hükümdarın elini tutması çok iyi. Getiriyor. Ama yorgunluk, parçalanma, evet 200 saat uyuyor günde, çok zeki, çok kabiliyeti, çok çalışkan, çok gayreti, tamam ama bunun da sonu yok. Padişah bunlarla yoruldu.
Aslında başkalarının da yapabileceği işlerle uğraşırken.
O kendi elinde tutmak istiyor. Ailesi, yakın çevre, devamlı sıkıntı. Kolay bir şey değil. Bunlarla uğraşmak ayrı bir problem. Yani sarayla uğraşmak, bürokratlarla uğraşmak, ilmiyeyle uğraşmak, bunların nabızlarına göre şerbet vermek, bunlar kolay değil. Bir de ben bunu Kral 3. George'da da gördüm. Eski hükümdar geleneği bu. Bendegahının her birini problemiyle haberdar. Filancanın kızı filanca ile evlenmişti. Problemleri vardı. Filancanın oğlunun çocuğu olmuyordu. Acaba bunlarla bile haberdar. Onun oğluna kız buluyor, onun kızına koca buluyor. Onun evi
kendi
yok.
Kendi ilgi alanıyla da ilgili bir şey diye düşünüyorum.
Biraz da merakı herkes, var. Evet. Her padişah böyle değil. Ama bunu bir güç olarak görüyor. Bunları bilmem lazım benim. Herkesin zaafını, halini bilmem lazım ki devlet ona göre der.
Zamanında
haklı. Ama bu onun vaktinden önce yorulmasına ve çökmesine sebebiyet verdi.
Bu bir ekip işi zaten. Belki de o istediği ekibi kuramadığı için de her şey kendi üzerinde.
Bir de aşırı tedbirli ve temkinli olduğunuz zaman bir müddet sonra düdüklünün uzun süre ateşte kalması gibi iş patlıyor. O kadar çok tedbirli ve temkinli bir siyaset yaptı ki bu haklıdır. Belki çok kişinin canı ya. Ama kendisini tutanlar, sevenler de bundan rahatsız oldular. Onlar da rencide oldular. Haksız yere sürgüne gidenler, işinden alınanlar, tayin edilenler Sultanahmet'e düşman oldu. Öyle oldu ki, öyle bir zaman geldi ki Sultan Abdülhamit'i kendi ailesi dahil hiç kimse sevmez oldu. Ulema sevmiyor, çocukları sevmiyor, damatları sevmiyor, hanımları sevmiyor, bürokratlar. Neden? Bunların bir kısmı haklı olarak sevmiyor. Bir menfaatleri halaldar olmuş, bir kısmı da haksız olarak sevmiyor. Ama neticede padişah yapayalnız kaldı. Tarihte yapayalnız hükümdarlara bir misaldir Sultan Abdülhamit. Hiç kimsesi yoktur, güvenecek, dayanacak. Bunda kendi dahli var mı? Evet. Ama bundan dolayı suçlanabilir mi? Söz götürür. Çünkü belli dengeleri gözetmek uğruna bu fedakarlığı yapmıştı. Ve bir müddet sonra artık iktidarın, saltanatın, gücün elinden bir sabun gibi kayıp gittiğini gördü. Sabun tutmak zordur. Sıkarsanız düşer. Gevşek bırakırsanız kayar. Düşer, kayar. Ortalama bir şekilde tutacaksınız. İnsanların çocukları muameleleri de böyle olmalıdır. Öyle bir zaman geldik artık, elleri uyuşuyor insanın veya bir şekilde hassasiyetini kaybediyor devamlı bir şey tuttuğunuz için. Sabun gayri ihtiyarı kayıp gidiyor. Ve siz onu artık tutamazsınız. Kayan sabunu tutmak çok zordur. Lavabonun içine düşer, sabunluğa düşer, yere düşer, alırsınız gene kayar. İşte Sultanahmet o hale gelmişti. Ve zaten son sözleri zalike takdirül azizil alim. Bu Allah'ın takdiri oldu. Bir isyan çıktı 31 Mart vakası. Önce biliyorsun 1908 meşrutiyeti. Bu meşrutiyete karşı direndi padişah. İstemedi. Ne olacağını biliyordu. Bu meşrutiyeti de yani çok da masumca istekler değildi bunlar. Yani bunun arkasında mason kulüpleri vardı. İttihat ve Terakki masonlar kurdular. Masonların arkasında İngiltere ve İtalya var. Maksat halifeliğin yıkılmasıdır. Bunu herkes biliyor. Bu bir gerçek. İddiaçılar saf ve toy oldukları için buna alet oldular. Görünüşte eşitlik, hürriyet, adalet ama işin arkasında aslında başka bir güce, gücün hakimiyeti mevzubahisti ki bunu da gördük zaten. 1908'de padişah otoritesini kaybetti ama tahtını değil. Bekle gör siyaseti İngilizlerden öğrendiği bir siyaset. Bekle gör ne olacak her şey düzelir. Ama öyle olmadı. Padişah bekle gör yaptı. Bir müddet sonra bunlar memleketi batırırlar gene ben. Ama artık onun devri geçmişti. Artık Sultan Abdülhamit'in dengeleri de Sultan Abdülhamit'in siyaseti de kalmamıştı. Mesela memleketi ben kalkındırayım dedi. Mektepler yapayım. Her yere yol yapayım. Demir yolu yapayım. Her kasabada bir ortaokul açtı. Her köyde ve mahallede ilkokul. Büyük şehirlerde lise. Üniversiteler hep onun zamanında açıldı. Araştırma enstitüleri, hastaneler. Hep Sultanahmet devrine tarihlenir. Onun yaptıklarını anlatan Aydın Dalay'ın bir kitabı var. Sultanahmet'in yaptıklarıyla sadece eserleri. Bir kitap. Sadece liste. İzahat yok. Liste yapılmış. Onun zamanında yapılan
okullar, hastaneler, yollar, demir yolları.
Yani kamu hizmetleri. Hı hı. Bir kitap sadece bu tutuyor. Bunlarla memleketi kurtarırım. İnsanlarda demokrasi, meşrutiyet fikri yerleşir. Göstermelik değil. Ondan sonra memleket kendi mecrasına girer diye düşündü.
Kendi devinimini oluşturmak istemiş aslında yani, ama oluşturamamış.
Aslında insanda evolüsyon yani evrim esastır. Devrim değil. Devrim ekstra bir şeydir. Dıştan bir müdahaledir. Yanlıştır. Hep de yanlış neticeler doğru. Revolüsyon değil, evolüsyon. İnsan tabiatında da bu var. İnsan bir anda büyüyüp de 20 yaşında olmuyor. Yıllar geçiyor ve cemiyetler de öyle, dil de öyle, kültür de öyle. Bunu bekledi padişah. Ve buna kolaylaştıracak bir takım çalışmalar yaptı. İşte mektepler kurarak, bayındırlık hizmetleri, imar hizmetleri. Fakat bunlar geri tepti. Belediyenin yer altına kanalizasyon yapmasını hiç kimsenin görmediği ama park yapmasını gördüğü gibi oldu. Sultanahmet hiçbir şey yapmayan, memleketi fakir bırakan bir adam tablosu çizildi. Bunda medyanın da çok büyük rolü vardır. Sultanahmet sonunda tahtını kaybetti. 1909'da 31 Mart vakasına müdahale etmedi. Bu vaka dedi ben çıkarmadım. Kazanırsa ben iddiaçılardan kurtulurum. Kazanmasa zaten benimle alakası yok. Ama öyle olmadı. İddiaçılar bu isyanın tertipçisi olarak gördüler ve padişahı tahttan indirdiler. Muhakeme edelim dediler. Etmeye yanaşmadılar. Ya dediler masum çıkarsa ki masum olduğunu biliyorlardı. Hı-hı. Padişahı sarayda hapsettiler. Padişah 9 sene yaşadı. Şu sözü söyledi. Memleketi bu akılla 10 yıl idare etsinler. 100 yıl idare ettik diye sevinsinler. 10 yıla kalmadı efendim.
Görmediler.
9. yılda imparatorluk çöktü. Osmanlı İmparatorluğu 1914'te dünyanın süper gücü olan Osmanlı İmparatorluğu 9. yılda yani 1918'de çökmüştü. Değil o süper güçlerin arasında bugün bile 3. dünya ülkesidir.
Peki sonuna geldik. Sözünüzü evet. Kestim özür dilerim.
Evet, tamam bitti sözüm.
Sonuna geldik. Olmasaydı yani İttihat ve Terakki 9 yılda olmasaydı.
Bunu söylemek zor fakat
ne olurdu?
Şunu ben ve pek çok tarihçi söylüyor. Bir kere Sultan Abdülhamit savaş çıkacağını kesin biliyordu. Çünkü gidişat orayaydı. Onun derdi şuydu. Biz bu savaşa girmeyeceğiz bir şekilde. Onlar tepişecekler.
Daha önceki padişahların da aslında stratejisi buydu.
Almanlarla İngilizler tepişecek. Rusya da tepişecek. Güçsüz olacaklar. Biz bu aradan sıyrılacağız. Derdi buydu. Ben işime bakacağım. Bayındırlık, marif, memleketi koruyacağım. Buna bakıyordu. Bir kere bu olmazdı. Yani padişah tahta kalsaydı Osmanlı Devleti'nin savaşa girmeyeceği %100 diyemeyiz ama %80-90 ihtimaldi. Savaş dışında kalma ihtimali buydu.
İki, Birinci Dünya Savaşı Türkiye için
bir felakettir. Evet. Türklük için, Müslümanlık için 1914 bir felakettir. İkinci husus Balkan Savaşı olmazdı. Bunu çok daha katiye söylüyorum. Çünkü Sultan Abdülhamit'in en iyi siyaseti Balkan siyasetiydi. Yani Balkanları bu kadar elimizde tutması ve orada hala bir Türk varlığının, Müslüman varlığının varlığı Bosna dahil Sultan Hamit sayesindedir. Sultan Hamit olsaydı bir kere Balkanlarda elden çıkmazdı. Üçüncü bir şey, Sultan Hamit kalsaydı dünya Müslümanları böyle olmazdı. Belki Osmanlı Devleti gene dağılırdı. Ama İngiltere gibi dağılırdı. Osmanlı Milletler Topluluğu olurdu. Barış içinde bir Suriye, barış içinde bir Arabistan, barış içinde bir Mısır olurdu. Arap dünyası, Müslüman dünyası böyle bölünmezdi. Şimdi bu da dünya Müslümanlarının içinde bulunduğu felaketi, ezici durumu doğurmazdı.
Halifelik için belki
halifelik
farklı sonuçlardı.
Halifelik için güçlüydü. İşte Hindistan'ından Cava'sına, Güney Afrika'sından Amerika'ya kadar her yerde Müslümanlar yine İstanbul'u bir ümit olarak görür ve Müslümanları bu sistem iyi kötü korurdu.
En azından bilgi kirliliği olmazdı.
Olmazdı.
Yani en azından doğru bilginin yayılacağı bir kaynak olurdu.
Gelenek doğru devam ederdi. Ne selefilik doğardı ne bir şey. Gelenek doğru olarak devam ederdi. Muhalifler mutlaka olurdu. Ama en azından biz o olup bitenleri doğru olarak bilirdik.
Evet. Çok teşekkür ederim bugün için. Belki bu konuyu önümüzdeki haftalarda yeniden döneceğiz. Görüşmek üzere.